Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ilham kaynağı olan mübarek yaşamının son anlarından söz ettik. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz.
Herkes Resulullah'ın çevresini sardığı ve o Hazret'in sağlık durumunu kaygı ettiği bir sırada Allah Resulü gözlerini açtı ve şöyle buyurdu. Kardeşimi çağırın. Gelsin yanı başımda otursun. Herkes İslam peygamberinin kardeşim derken Hazreti Ali'den başka hiç kimseyi kastetmediğini biliyordu. Hazreti Ali aleyhisselam hemen Resulullah'ın yatağının yanı başına geldi. O sırada Allah Resulü'nün yataktan kalkmak istediğini hissetti. Hazreti Ali aleyhisselam hemen Resulullah'ın başını yataktan kaldırdı ve kendi göğsüne dayadı. Yavaş yavaş ölüm işaretleri Allah Resulü'nün mübarek vücudunda belirmeye başladı. Ve sonunda o hazret en sevdiği insan, yani Hazreti Ali aleyhisselamın kucağında hayata gözlerini yumdu. Hazreti Ali aleyhisselam okuduğu hutbelerinden birinde bu konuya işaret ederek şöyle anlatıyor. Resulullah mübarek başı benim göğsüme dayandığı bir sırada ve benim ellerimde hayata gözlerini yumdu. Ve ben de teberrük niyeti ile elimi yüzüme sürdüm. Ardından Hazretin naaşını gusül ettim.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem rihlet edince Müslümanların karşılaştığı ilk mesele o Hazretin ölümünün tekzip edilmesiydi. Ömer İbni Hattab Resulullah'ın evinin önünde durmuş ve Allah Resulü vefat etti diyenleri ölümle tehdit ediyordu. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin amcası Abbas ve diğer sahabe Allah Resulü'nün vefat edeceğine işaret eden Kur'an-ı Kerim ayetlerini ona okuyordu. Fakat o başkalarını tehdit etmeye devam ediyordu. Ta ki sonunda o sıralarda Medine dışında olan arkadaşı Ebu Bekir geldi. Ebu Bekir Zümer suresinin 30. ayetini okudu. Sen öleceksin, başkaları da ölecek ve böylece Ömer İbni Hattab'ı sakinleştirdi. Ardından Ömer sordu, acaba bu ayetler Allah'ın kitabından mıdır? Ebu Bekir de evet diye karşılık verdi.
Hazreti Ali aleyhisselam, İslam peygamberinin mübarek naşunu yıkamakla meşgul olduğu sıralarda ise o Hazretin halefini seçmek üzere Sakıfe-i Beni Saide macerası gündeme geliyordu. Sakıfe-i Beni Saide, Saide oğulları aşiretinin toplandığı yerdi. Burada aşiretle ilgili işler tartışılıyordu. Burada bazı ensar Allah Resulü'nün kendi halefiyle ilgili vasiyetini göz ardı ederek toplanmış ve Resulullah'ın halefini seçmeye karar vermişti. Bu haber Ebu Ubeyde'ye ulaştı. Ebu Ubeyde hemen Ebu Bekir ve Ömer'i yanına alarak hızla Sakıfe'ye geldi.
Ensar arasında Evs ve Hazreç aşiretleri sürekli birbiriyle rekabet içindeydi. Bu ihtilafın farkında olan Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Ubeyde, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Kureyş aşiretinden olduğunu ve Arap hükümdarları Kureyş'ten başka bir aşiretten olmasını kabul etmeyeceğini söylediler. Ebu Bekir orada bulunanlara şu öneride bulundu. Hilafet ve hükümdarlar ancak Kureyş'e yakışır. Zira Kureyş, şeref ve soy bakımından daha ünlü ve Arap aşiretlerin arasında daha seçkindir. Ben sizin hayırınızı isteyen biri olarak bu iki kişiden birini öneriyorum. Siz de istediğinizi hilafete seçer ve ona biat edersiniz. Ebu Bekir bu sözlerin ardından Ebu Ubeyde ve Ömer İbni Hattab'ın elini tuttu. O sırada Ensar'ın sözcüsü şöyle dedi. Sizden bir emir, bizden de bir emir olsun. Ömer bu öneriye tepki gösterdi ve iki kılıç bir kına sığmaz dedi. Ardından elini uzatarak Ebu Bekir'e biat etti. Evs ve Hazreç aşiretleri de rakip aşiret halife olmadığı için sevinerek Ebu Bekir'e biat etti.
Ancak tüm bu gelişmeler yaşanırken Ali bin Ebu Talib bazı has sahabe ve Haşim oğullarının yardımıyla Allah Resulü'nü toprağa vermekle meşguldü. Resulullah'ın amcası Abbas macerayı fark etmişti. Bu yüzden Hazreti Ali'ye şöyle dedi. Elini bana ver ki sana biat edeyim ve elini Müslümanların halifesi olarak sıkayım. Ancak Hazreti Ali aleyhisselam Abbas'ın sözlerine itina etmedi ve şöyle buyurdu. Ben şimdilik Resulullah'ı gusül etmek, kefenlemek ve toprağa vermekle meşgulüm. Kısa bir süre sonra uzaktan tekbir sesleri geldi. Hazreti Ali Abbas'a macerayı sordu. Abbas da şöyle dedi. Sana başkaları biat almakta seni geride bırakacağını söylememiş miydim?
Sakife macerasını duyan Ebu Sufyan ise hemen Hazreti Ali aleyhisselamın yanına geldi ve şöyle dedi. Elini bana ver ki sana biat edeyim ve elini Müslümanların halifesi olarak sıkayım. Nitekim eğer ben sana biat edersem, Abdümenaf oğullarından bir tek kişi bile sana karşı çıkmaz. Ve eğer onlar sana biat ederse, Kureyş'ten hiç kimse sana biat etmekten kaçınmaz ve sonuçta bütün Arap senin hükümdarlığını kabul eder. Ancak Ebu Sufyan'ı çok iyi tanıyan Hazreti Ali aleyhisselam bu öneriyi kabul etmedi ve şöyle buyurdu. Sen bizim asla ehli olmadığımız bir işin peşindesin.
Kuşkusuz Hazreti Ali aleyhisselam, İslam dininin yeminli düşmanı Ebu Sufyan'ı çok iyi tanıyor ve bu hareketiyle aslında Müslümanlar arasında tefrika yaratmak istediğini de çok iyi biliyordu. Eğer Hazreti Ali aleyhisselam o gün kapalı kapılar ardında Ebu Sufyan'ın önerisini ve biatini kabul etmiş olsaydı, bugün tarih bu biat hakkında Ebu Bekir'e biat hakkındaki yargının aynısını yapardı. Zira İmam Ali aleyhisselamın hükümdarlığı iki durumun dışında değildi. ya İmam Ali, Yüce Allah ve Peygamberi tarafından imam ve hükümdar olarak atanmış ya da atanmamıştı. Birinci durumda halife olmak için başkasının biatine veya hilafet için onayına ihtiyacı yoktu. Çünkü bu hareket bir nevi Allah'ın hükmüne itinasızlık olurdu.
Savaş meydanlarında uzun yıllar canını ortaya koyan ve İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'in ahkamını pekiştirmek için onca fedakarlık yapan Hazreti Ali aleyhisselam, ilahi hükmün tahrif edilmesine asla razı olmazdı. İkinci varsayımda eğer Hazreti Ali aleyhisselam, Abbas veya Ebu Sufyan gibi kişilerin ona biat etmesiyle halife olsaydı, İslami hilafet, Ebu Bekir'in iktidarın başına geçmesiyle kavuştuğu halin benzerini bir hale kavuşacaktı. Zira Ebu Bekir'in en yakın ve en samimi arkadaşı ikinci halife Ömer'di. Ki bir süre sonra Ebu Bekir'in nasıl seçildiğini hatırlayınca şu itirafta bulunmuştu. Ebu Bekir'in halife olarak seçilmesi aceleyle yapılan bir işti ve Allah bu işin şerrini bertaraf etti.
Sonunda halifenin seçimi için başlatılan Sakife macerası sona erdi ve Ebu Bekir iktidarın başına geçti. Hazreti Ali ve bazı vefakar arkadaşları hükümetin dışına çekildi. Fakat kamuoyunu bilinçlendirdikten sonra vahdeti korumak amacıyla hükümete muhalefet etmedi ve kültürel faaliyetlere başladı. Hazreti Ali aleyhisselam bundan sonra Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye başladı ve başkalarının çözemediği sorunların çözümüne yardımcı olup insanları hayrete düşürmeye devam etti ve bazen de başka bilginlerin ortaya attıkları kuşkulara veya ilmi meselelerine cevap vererek İslam'ın kutsal hürmetini ve Kur'an-ı Kerim ahkamını savunarak korudu ve böylece bireysel ve sosyal hizmetlerini sürdürdü.
İmam Ali aleyhisselam, Müslümanların gözünde özel yeri bulunan bir şahsiyetti. O hazret hem İslam peygamberine mensup olan bir insandı ve hem insanlar Allah Resulü'nün çeşitli durumlarda Hazreti Ali aleyhisselamın faziletleri hakkında beyanatını duymuştu ve hem Kur'an-ı Kerim ve hadis ve diğer semavi kitaplara musallat oluşu emsalsizdi. Bu arada İmam Ali aleyhisselamın gelecekte hilafet düzenine sorun yaratabilecek bir başka özelliği de vardı ki o da o hazretin iktisadi gücü ve geliriydi ve bu gelir Fedek arazilerinden o hazrete yetiyordu. Bu yüzden hilafet düzeni bu gücü İmam Ali aleyhisselamın elinden almaya karar verdi. Zira bu imtiyaz o hazretin ilmi ve iman yönündeki imtiyazları gibi elinden alınmayacak imtiyaz değildi.
Fedek arazileri Medine'den 140 kilometre uzaklıkta bulunan abad ve verimli topraklardı. Fedek aslında Arabistan'da yaşayan Yahudilerin merkezlerinden biriydi. Bu bölgede yaşayan Yahudiler Hayber Savaşı'ndan sonra her yıl ürünlerinin yarısını İslam peygamberine sunmaya, böylece Müslümanlar gibi İslami devletin himayesi altında yaşamaya ve artık Müslümanlara karşı ayaklanmamaya söz vermişti. Bu olayın ardından İsra Suresi'nin 26. ayeti nazil oldu. Ayet şöyle buyuruyordu: "Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma." Bu ayetin ardından Allah Resulü kızı Hazreti Fatıma'yı çağırdı ve Fedek'i ona devretti. Ancak Ebu Bekir halife olunca Fedek'i Hazreti Ali'nin eşi ve Resulullah'ın kızından geri aldı.
Ehl-i Sünnet'in ünlü tarihçisi ve fakihi Fedek arazileri ve gasp edilişi konusunda şöyle diyor: Ben İmamiye mezhebinin alimlerinden birine Fetek hakkında şöyle dedim. Fetek köyü o kadar geniş değildi ve bu denli küçük ve içinde birkaç hurma ağacından fazlası olmayan bir arsa, Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın muhaliflerinin tamah edecekleri kadar önemli değildi. İmamiye alimi bana şöyle karşılık verdi. Sen bu konuda yanlış düşünüyorsun. Oradaki hurma ağaçlarının sayısı Kufe'deki şimdiki hurma ağaçlarından daha az değildi. Kuşkusuz Resulullah'ın hanedanını bu verimli topraklardan mahrum etmenin amacı, Hazreti Ali aleyhisselamın bu arazilerin gelirinden hilafet düzeni ile mücadele için yararlanma ihtimalini bertaraf etmekti. Dolayısıyla sadece Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'yı Fedek'ten mahrum bırakmakla kalmadılar. Aynı zamanda tüm Haşim oğulları ve Abdülmuttalib'in evlatlarını da meşru haklarından nasipsiz bıraktılar. Kuşkusuz geçimleri için sürekli çaba harcayan ve muhtaç olan insanlar asla mevcut düzenle mücadele etmeyi aklına getirmeyecektir. Değerli dinleyiciler, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmaya çalıştığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.